Merhaba, ben Yusuf. Nine Nar Tree podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Gary Rivlin'in Katrina After the Flood adlı kitabı. Hurricane Katrina sonrasında, New Orleans'ta yananan yıkımı ve ardından gelen uzun. Karmagak, toparlanma sürecini gazetecilik temelli bir anlatıyla inceleyen kurgu dönü bir salımadır. Rivlin, felaketin yalnızca fiziksel hasarını değil, aynı zamanda kentin sosyal dokusunu, siyah ve yoksul mahallelerin maruz kaldığını, eğitsizlikleri, yerel yönetim ile federal kurumların kararlarını ve yeniden yapılanmanın siyasetle nasıl yakilendiğini ele alır. Kitap, yazarın olayları sahada izlemek olması, tanıklıklar, röportajlar ve resmi kayıtlar gibi kaynakları bir araya getirmesi sayesinde haber dil ile tarihsel analiz arasında dengeli bir yapı kurar. Bu yönüyle eser, Katrina'yı sadece bir doğal afet değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde ırk, sınıf, kent yönetimi ve kurumsal sorumluluk üzerine bir sınav olarak okur. Burada bir felaketin sonrasının, dayanası felaket kadar belirleyici olabileceğini görür. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım, ilk olarak. Katrina'nın ardından New Orleans'ın, fiziksel yıkımdan toplumsal yaraya dönüşen süreci, kitabın merkezinde. Fırtınanın bıraktığını fiziksel enkaz ile bunun kent yamında astığını, daha derin yaralar birlikte ele alınır. Rivlin, su altında kalan mahalleleri, HÖK'ün altyapıyı, hasar gören ulanım ve güvenlik sistemlerini anlatırken, asıl kalıcı etkinin sadece binalarda değil, günlük hayatın iklayı inde ortaya süktüğünü gösterir. Bu yaklanım nemlidir, çünkü afet sonrası toparlanması o zaman yalnızca yeniden inna meselesi gibi sunulur. Oysa kitap, evlerin onarılmasından çok daha zor olan, yeğin bir kentin güven duygusunu, komluluk alarını, okul düzenini ve salısma hayatını yeniden kurmak olduğunu vurgular. New Orleans örneği, afetin zaman içinde uzayan etkilerini anlamak için golü bir serseve sunar. Böylece okuyuku, Katrina'nın tek bir günde yanan bir felaket değil, yıllara yayılan bir toplumsal kriz olduğunu kavrar. İkinci olarak, irk ve sınıf eğitsizliklerinin felaket sonrası kararları nasıl yönlendirdiği, Rivlin'in kitabını öne çıkaran temel damar. Katrina sonrasında ırk ve sınıf ilişkilerinin nasıl belirleyici hale geldiğini göstermesidir. Yazar, özellikle çok gelirli siyah mahallelerin neden daha ağır bedel ödediğini, bunun yalnız kakorafi riskten değil, uzun yıllara yayılan kurumsal eğitsizliklerden kaynaklandığını anlatır. Sel baskını en fazla bu bölgeleri vurmuntur, fakat sorun bununla sınırlı değildir. Nünk yardımın ulaması, insanların taliyesi, yeniden yerlenim imkanları ve siyasi temsilde eğitsiz danılmıntır. Kitap, afetin mevcut adaletsizlikleri görünür kıldığını, hatta bazı durumlarda bunları daha da derinleştirdiğini savunur. Bu yüzden eser, Katrina'yı yalnızca meteorolojik bir olay olarak değil, sosyal hiyerarşilerin Asya sıktığını bir ehik olarak okur. Okur, afet yönetiminin tarafsız görünse bile pratikte sınıfsal ve ırksal önceliklerle çekilenebileceğini bu bölümde asıl biçimde görür. Unçu olarak FEMA, Bilepinin isteğinin tarafsız ministerin aktivitiz, yerel yönetim ve federal iktidar arasındaki koordinasyon krizleri, kitap, afet sonrasında ortaya, şukan kurumsal karmayı ayrıntılı biçimde inceler, Rivlin, FEMA'nın yetersizliğini, yerel yönetimlerin hazırlıksızlığının valilik ve Beyaz Saray düzeyindeki siyasi sekimeleri bir arada değerlendirir. Buradaki ana mesele, tek tek hatalardan çok, kurumlar arasında net sorumluluk paylanımı olmayınca felaketin daha uzun sürmesidir. Selikle tahliye, yardım denetimi, güvenlik ve yeniden yerleyim kararlarında görülen gecikmeler, koordinasyon eksikliğinin somut sonuçları olarak sunulur. Kitap bu yönüyle, afet yönetiminde iletişimin ve yetkinliğinin ne kadar kritik olduğunu gösterir. Rivlin, karar alma sürelerini iki içsel kusurlara indirgemez, sistemin kendisindeki dağınıklığını daha suya çıkarır. Bu nedenle eser, sadece Katrina'nın geçmişini anlatmaz, aynı zamanda büyük krizlerde devlet kapasitesinin nasıl sınandığını da tartınır. Okur, iyi niyetli açıklamaların yeterli olmadığını, etkili bir müdahale için insidin kurulumu ileyen bir mekanizma gerektiğini anlar. Dördüncü olarak, Superdome, Gretna ve Danziger Bridge gibi olayların sembolize ettiği çük, Rivlin, felaketin soyut boyutlarını somut olaylar üzerinden görünür kılar. Superdome'deki kıtkolar, Gretna geyine dair tartışmalar ve Danziger Bridge shootings gibi olaylar, kaosun gündelik hayata nasıl yansıdığını gösteren kritik duraklardır. Bu örnekler yalnızca tek tragediler olarak değil, kamu düzeni, güvenlik ve vatandaşlık ilişkilerinin kırıldığının anlar olarak anlam kazanır. Kitapta bu olayların ayrıntılı biçimde ele alınması, felaketin yalnızca su ve rüzgarla ilgili olmadığını, aynı zamanda otoritenin nasıl davranacağını sorusunu da gündeme getirdiğini gösterir. İnsanların güvenli sığınak bulamaması. Bazı bölgelerin fiilen dışarıda bırakılması ve idet ideyaları etrafında oluşan belirsizlik, kriz dönemlerinde korkunun nasıl yönetildiğini ortaya koyar. Rivlin'in yaklanımı, sembolik değeri yüksek bu olayları kullanarak sistemik, şök mürmür hale getirir. Böylece okur, Katrina'nın hafızada neden sadece bir doşal afet değil, aynı zamanda kurumsal bir kırılma olarak yer ettiğini daha iyi anlar. Son olarak, 10 yıl boyunca süren yeniden inna, siyasi pazarlıklar ve kentin geleceği, kitabın en değerli yönlerinden biri. Katrina sonrasındaki ilk genlerle yetinmeyip toparlanmanın 10 yıla yayılan izini sürmesidir. Rivlin, yeniden inna sürecini bir bari hikayesi gibi değil. Sürekli pazarlık, sıkar satılması ve farklı gelecek tasarıları arasında ilerleyen bir süreç olarak anlatır. Hangi mahallelerin önce ayağa kaldırılacağı, hangi nüfusun geri dönebileceği, kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağı ve kentin ekonomik yönünün nasıl belirleneceği. Yalnızca teknik değil siyasi sorular olarak sunulur. Bu ceni zaman aracı kitabın kısa dönem haberlerinden ayrılmasını sağlar. Nünk felaket sonrası asur mukadele, İnkaz kaldırıldıktan sonra bağlar. Rivlin, New Orleans'ın yeniden yapılanmasını incelerken, kentin hem daha dayanıklı hem de daha enitsiz bir geleceğe sürüklenebileceğini ima eder. Bu nedenle eser, afet sonrası planlamanın sadece binaları değil, toplumsal incelikleri de yeniden biçimlendirdiğini gösteren önemli bir inceleme sunar. Sonuç olarak, Katrina After Flood, Afet Haberçiliği, Kent Tarihi, kamu politikası ve ırk ilişkileriyle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. New Orleans'ın yeniden inzasını sadece teknik bir toparlanma süreci olarak değil, siyasi kararlar, kurumsal hatalar ve toplumsal enitsizlikler üzerinden okuduğun için benzer felaket kitaplarından ayrılır. Rivlin'in güç, büyük resmi kaybetmeden ayrıntıyı korumasında yatar. Bu sayede okur hem sahadaki insan deneyimini hem de karar vericilerin etkisini aynı serşevede görür. Kitap, özellikle yer planlaması, kamu yönetimi, sosyal adalet ve kriz sonrası politika üzerine dönenler işin gülü bir kaynak niteliğindedir. Aynı zamanda bir felaketin neden sadece o an yanmadığını, etkilerinin yıllarca sürdüğünü anlamak isteyen genel okur için de öğütleticidir. Onu benzeri eserlerden ayıran, J-dramatik olayları tek başına merkeze almak yerine, felaketin arkasındaki yapsan nedenleri ve uzun vadeli sonuçları titizlikle izlemesidir. Bu yüzden kitap, sadece Katrina'yı anlatmaz, modern bir Amerikan kentinin nasıl sınandığını da gösterir. Destek olmak isterseniz, Gary Rivlin kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.